Ayrım 9. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 105. Öpücük balığı. İşe telefon açıp gelirken buğday al dedi. Ne yapacağım buğdayı kızım diye sormadım. Söylenmezdi ki. Dünyanın en sevimli delisiydi. O öyle biriydi işte. Küçücük giz dolu oyunlar başlatırdı. Ne buğdayı ne yapacak acaba, nereden alacağım ben şimdi? Merak etmeye başladığım anda kendimi çoktan oyunun içinde bulurdum. Evet, oyun başlamıştı. Savaşa buğday almam lazım. Nerede satılır diye sordum. Ha? Buğday. Ne olacak buğday? Hiç. Tavuk buldum da bir tane. Buğday vereyim diyorum. Siktir lan. Ciddi miyim diye gözlerime baktı. Ben de çok ciddi baktım. Gültepe'de bir civcivci var ama. Buğday satar mı bilmem. Daha çok suni yem olur onlarda. Yok. Suni yem olmaz. Buğday lazım. Yumurtanın sarısı doğal renginde olmuyor o suni şeyle. Pis bir rengi oluyor. En iyisi buğday. Ha, bir de yumurtluyor. Harbi tavuk yani. Ciddi bir tavuk kimliğine sahip. Bir ara ben de besledim. Spanç tavuğu diyorlar. Tam yumurta tavuğuydu. Bazıları et tavuğu oluyor ya. Pek yumurtlamaz onlar. Bak ne diyeceğim. Esas darı sever hayvan. Çift sarı çıkarır. Darı al sen ona. Oyun böyle bir şeydi işte. O başlatırdı. Hayatınıza aniden buğday, darı, tavuk, yumurta ve size yedi kafayı diye bakan bir sürü insan girerdi. Komik, sürükleyen ama paylaşılan giz nedeniyle bir o kadar heyecanlı bir oyun. Büroda durduk yere başlattığım tavuk geyiğine daha fazla dayanamadığımdan buğday bulmak üzere çıktım. Buğday, ne olacak acaba? Kuru yemişçilerde var mıdır? Keşkeklik mi? Aşureye falan mı katacaksınız? Ne? Buğday sormadın mı? Ha evet, olabilir. Sonunu dün sattım, yok. Hıyar kuru yemişçi. Lan madem yok, niye aşure mi keşkek mi diye carcar ediyorsun, sana ne? Bu millette bir tuhaf ha. Buğday var mı var ya da yok, bitti bu kadar. Sana ne ne olacağından? Az kaldı özel hayatıma giriyordu herif. Hem bir tarım ülkesinde buğday bulmak bu kadar mı zor olur kardeşim, sinirleniyorum ama. Hani lan bu ülke bir tahıl ambarıydı? Adım başı buğday olması lazım. Kendi kendime gülüyorum. Biliyorum o da gülecek. Güleceğiz, öpeceğim sonra. Sonra ne olacaksa o buğdaylar. Mısır çarşısına gidiyorum. Oradaki baharatçılarda kesin vardır. Bu arada kendimi gerçekten tavuk gibi hissetmeye başladım. Buğday arayan acıkmış bir tavuk. Bık bık bık bıdak. Aslında içimde garip bir mutluluk var. Her şeyi birden unutup bir avuç buğday için İstanbul'u dolaşmak içten içe hoşuma gidiyor. Zaten onu bu yüzden seviyorum galiba. Bana da sıçrayan bir tılsımı var. Her şey bombok giderken nasıl oluyorsa bir şey oluyor. Onun yarattığı illüzyona dalıp oyun oynuyorum. Çocukmuşuz biz. O mısır saçlı, habire sümüğünü çeken afacan bir kız. Ben dizleri yara içinde haşarı bir velet. Dünyanın zillerini çalıp vın kaçıyoruz. Şimdi ne kadar alacağım ki ben buğdaydan? Bir kilo yeter mi acaba? Evde tarım yapacak değil ya karı, yeter herhalde. Anlarmış gibi buğdayları karıştırırken yakaladım kendimi. İyilerini seçeceğim sanki. Neyse aldım işte. Bir kilo buğdayımız oldu. Yanına bir de ufak rakı. Manyağım lan ben, bariz manyağım. Geldi mi buğday diye sordu. Gözleri ışık ışık. Meraktan çatlıyorum ama belli etmeden hı hı diye torbayı uzattım. Cadı. Alıp torbayı masanın üstüne koydu. Ne olacak şimdi bu buğday? Sormayacağım ama. Ne yaptın? Dedi. Elinin körü. Saatlerdir buğday arıyoruz herhalde. Toprak mahsulleri ofisine gittim canım. Taban fiyattan destekleme alımı yaptım. Gülüyor. Her şey o gülsün diye zaten. Bence onun kadar güzel gülebilen yoktur. Ama bu gerçek yani. Çok gülen insan gördüm ben işim gereği. Hakikaten bakın, ben bu konuda otorite sayılırım. Ben sizinle geyik çevirirken o kayboldu. Birazdan elinde bembeyaz bir güvercin. Bak şimdi, dedi. Bu senin dilek güvercinin. Ona avucundan buğday yedireceksin, sonra gagasından öpeceksin ve bir dilek tutup gökyüzüne bırakacaksın. Dedim ya, tılsımı var onun. Aniden güvercin de çıkarır, tutup yaşamınızı bir saniyede masala çevirir. Bitmesin istersiniz. Bitmesin diye dilek tutup güvercini gagasından öptüm. Balkona çıktık sonra. Pıt pıt pıt kanat sesi. Pıt pıt pıt iki çocuğun yüreği. Balkona yıldız tozları mı yağdı? Çok mu güldük? Peki çok gülmek iyi değil midir gerçekten? Ağlar mı sonra insan? Babaannem Deli Fedime'nin dediği gibi dünyanın düz muradı yok mu? Çok muhabbet tez ayrılık mı peki? Ne olur öyle değilmiş olsun. Ne olur bitmesin. Pıt pıt pıt yüreğim. Gece yemin ederim yıldız tozu yağıyor. Ertesi sabah Kadriye oldu. Espri olsun diye bahar temizliğine girişti. Kadriye, onun masal kahramanlarından biri. Söylediğim gibi yaşam bir oyun onun için. Gerçekle dalga geçer hep, sevmez sanki. İlk Kadriye olduğunda yeni tanışmıştık. Yine işe telefon edip benden yufka ve çökelek istemişti. Buğday gibi değil, Onları daha kolay buldum ve eve gittim. Kapıyı çaldığımda yerleri siliyordu. Ayağını çıkar kocacığım, dedi. Yeni sildim. Çok güldüm. Yufkayla çökelekten yanmaz tavada sana böreği yaptı, yedik. Sonra eline bir tığ alıp dantel örüyormuş gibi yapmaya başladı. Delirdi diye baktım. Saçlarına bigudi tuttururken, ne yapıyorsun ya, diye sordum. Ne oluyor kızım? Garfield gibi gözlerime baktı. Yarın Eltimgil gelecek, dedi. Sonra güldü. Nasıl güldüğünü biliyorsunuz. O gün bana annesi gibi olmuştu. Ya da benim annem gibi. Oynuyordu. Başka bir şey. Herkesin gerçek diyebildiği şey onun için sonuna kadar sahte ve saçmaydı. Komikti ama ürkütücüydü. Yani hep oynanamazdı ki. Eninde sonunda hayat böyle bir şeydi işte. Yoksa değil miydi? O kadri olup çekirdek aileyle dalga geçmeye başlayınca ben de rolümü aldım. Fehmi diye bir herif oluyordum. Çizgili pijamamı ayağıma geçirdiğim gibi biraları içip televizyon karşısında pıt pıt pıt zapping yapıyordum. Gülüyorduk sonra. Kadriye ve Fehmi çekirdek rolünden çıkıp biz oluyorduk. Pıt pıt pıt iki çocuğun yüreği. Onun masal kahramanları bir tane değildi ki. Bazen Müge ile Furkan olurduk. Aslında onlar bizim arkadaşımızdı. Ama o Müge ile Furkan'ın ilişkilerini sahte ve anlamsız bulurdu. Konu alır gibi işte. Birbirlerini ve her şeyi tüketiyorlar o kadar. Müge olduğu zaman escape'e gidelim mi, trafoya zıplayalım mı diye sorardı. Ama asla gitmezdik. Onu dünyasından çıkaramazdım. Ben çıkmak ister miydim peki? O zamanlar bu soruyu kendime hiç sormadım. O dışarıdakileri öyle iyi biliyor ve anlatıyordu ki ara sıra dışarı kaçtığımda bile onunla oyun oynuyormuşuz. O bana gerçeğin masalını anlatıyormuş gibi oluyordum. Ha, bir de en önemlisi öpücük balığı vardı. Onun en yalın ve en sevimli hali. Ben öpücük balığıymışım deyip yanağıma bin tane masum öpücük konduruyor, dakikalarca pıt pıt pıt öpüyordu. Öpücük balığı, öpücük balığı, pıt pıt pıt. Masallar biter mi peki? Biter işte. Arasına reklam girecektir, güzellik maskesi takılacaktır, savaş vardır, birileri öldürülecektir, birini kör bırakacaksınızdır, birinin yüreğini söküp atacaksınızdır, zehirlenecek denizler, ağlatılacak çocuklar. İşiniz vardır yani. Öyle önemli, öyle vazgeçilmezdir ki. Bir gün bana gitme dedi. Ama hep öyle derdi. Yelkovan 9'un üstüne gelinceye dek. Bu şarkıdan 2 şarkı sonra. Hiçbir keresinde bırakmazdı beni. İyi tamam oynadık bitti, dönüşte yine oynarız. Dinlemezdi. Bak şimdi bu çerez tabağını dökeceğiz. Leblebiler saatmiş, üzümler dakika, fındıklar günmüş ama. Sayalım o kadar sonra git. Pazarlık ederdim. Fındık gün değilmiş, leblebi saat. Ona tamam. Peki derdi. Sonra aniden nereden bulduğunu bilemediğim bir tek çam fıstığını çıkartıp peki bu yılmış, yıl olsun derdi. Yüz yılmış tamam mı? Ölüm gelinceye kadarmış. Üzümleri, leblebileri filan sayardık sonra. Tek çam fıstık o 100 yıldı. O ölümün geldiği zamandı. Onu pek tartışmazdık. Onu açar yarısını yer yarısını bana verirdi. Sonra öpücük balığı ve ayrılık. Ben gideyim dedim. Sesi boğuktu. Gitme dedi. Ama söyledim hep öyle derdi. Giderdim sonra. Döndüğümde oradaydı bilirdim. Yine gitme derdi. Gitme dedi. Gözlerinde yaş tomurcukları, birazdan duracak dünyalar, sanki öleceğiz hepimiz. Bu kez gitme. Gitmesem olur sanki. Ama bunun sonu yok ki dedim. Sonu yok işte salak dedi. Hep sonunu istiyorsun. Sonu bittiği yer, tükendiğim zaman. Yerine yenisini tüketmeye başlayacağın zaman. Bu kez gitme işte gitme. Karşısında duvar gibi duruyorum. İçimden bir çocuk o duvara tırmanıp aşmaya çalışıyor ama olmuyor. Birileri yıllarca ördü o duvarı. Annem koydu bir tuğla, sonra babam, dayım, öğretmenim, komutanım, patronum, radyom, televizyonum. Gideceğim ben, işim var işim. Çıkıp sokak kedilerini tekmeleyeceğim, yalan söyleyeceğim, rakı içeceğim. Hasan'a borcum var. Tarık'la sözleştik, kaçacağız hafta sonu. Karı bulmuş, ona basacağız. İlknur iş atıyor sonra. Resmen işte, aramıştır. Onun yeri ayrı. Ama İlknur da fena değil şimdi, işim var işim. Gideyim ben dedim. Bu kez gözleriyle gitme dedi. Ben de ona gözlerim sana mı kaldı gibisinden baktım. Tek sana mı kısmet olacak sanıyorsun benim çivileyen bakışlarım? İşi var gözlerimin. Kritik pozisyonları izleyeceğim ben o gözlerle. Bardakların dibine bakacağım, topa konsantre olacağım, top secret'ı izleyeceğim, günlük kuru yakından takip edeceğim, ilk nurun kalçalarına bakacağım, MTV'nin klipleri, savaşlar, siyah beyaz yerli filmler. İşi var gözlerimin. Sonra yıldırımlar çaktı, hiç susmadım. Hayat masal mıydı lan? Dışarıda millet birbirinin gözünü oyarken biz burada yanak yana ne olacaktı yani? Leblebiden saat mi olur? Vakit denen nanenin ne demeye geldiğini herkes biliyor artık. İyi pıt pıt pıt öpüşelim. Sen beni çok seviyormuşsun, ben seni çok. Anangil oturma odası takımını erkek tarafı alsın dediğinde ne bok yiyeceğiz peki? Öpücük balığını mı satacağız? Nefes nefese sustum. Dışarıdakiler, dedi. Dışarıdakiler bunu beceremez işte. Öpücük balığını kimse alıp satamaz. Sen bile. Diyelim ki öyküsünü yazdın, 5 para etmez. Bir varmıştı, şimdi bir yokmuş. Nevizade sokağındayız. Yol boyu meyhane. Masanın altından İlknur'un ellerini tutuyorum. 4. kadehten sonra saymaz oldum rakıları. Bir çingene yanındaki masaya keman çalıp haykırıyor. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç artık. Elini darbukaya gerilmiş röntgen filmine her patlattığında gözümün önünde bir dudağı yerde, bir dudağı gökte masal devleri görüyorum. Güm, dev, güm, lambacini, güm, haramiler. Kocaman bir davulun üstüne küçük bir şey kırıntıları dökmüşler gibi. Belki öpücük balığının yemleri onlar. Hani onun en yalın, en sevimli hali gibi. Güm, zıplıyor hepsi. Güm, zıplıyor her şey. İlknur'un göğüsleri kliplerdeki gibi havalanıp zıplıyor. Uçuşup tekrar yerine düşüyor. Tabaklar, yıldızlar, sigaram, canım yanıyor. Sonra pıt pıt pıt darbukaya 3 küçük parmak darbesi vuruyor çingene. Masalların sonunda gökten teklifsiz düşüveren 3 elma bunlar. Ben görüyorum. İlknur görmüyor. Kimse görmüyor. Müzik bitti. İlknur bir şeye gülüyor. Masanın yanı başında tuhaf, simsiyah gözlüklü, başı sımsıkı bağlı bir kadın var. O hep var Nevizade sokağında. Elinde kocaman bir çerez kavanozu, sormadan avucundaki çay bardağını kavanoza daldırıp bardak dolusu kuru yemişi masamıza boşaltıyor. Cebimden para bulup kadına uzatıyorum. Aklımda zamanın en acı tadı, "Peki kaç leblebi var bunun içinde teyze?" diye soruyorum. Kadının suratını yıllar bıçaklamış, sesinde hırıl hırıl alaycı bir öfke. "Manyak mısın sen koçum?" diyor. İlknur gülüyor, benim gözüme 3 elma kaçtı. Masalların kötü kalpli cadısı avucumdaki parayı yolarcasına kapıp yan masaya seyirtiyor. Az önce bir masal bitti, kimse bilmiyor. Öpücük balığı bir iskelede güneş altında çırpınıyor. İlknur'un gözlerinin işi var. Benim yüreğim kovulmayı çoktan hak etmiş, boşta gezer. Uzaklarda küçücük bir çocuk uyuklamış ninesini sarsıp bana masal anlat diye ağlıyor. Diyelim ki öyküsünü yazdım, 5 para etmiyor. 075. Bir havada bir kuş uçtu. Göklerde vuruldu kaldı. Resim gibi göklerin duvarında. Özdemir Asaf. Dışarıda bahar sınıfın camlarını tırmalıyor. Hoca bir çelik çatı detayının en acıklı yerinde. Bunların acıklı hesaplar olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1000 tane filan işlem var. Sınavda kesin hata yapar insan. Hele ben, hele baharda. Tahtaya hocanın yazdığı epsilonlar, deltalar, x'ler, sınav kağıdında akla gelmedik tuzaklar kurar adama. Bir an boş bulunursun, yaşamından yılları çalıverirler. Korkmuyorum ama onlardan. O yüzden derse asla dikkatimi vermiyorum. Çatı detayına tavır koydum. Handan tahtayı işaret ederek kulağıma, "Nereden geldi o 075, nasıl buldu hoca?" diye sordu. "Tam da adamına sordun." gibisinden baktım. Bakışlarımın boşluğuna gülüp tahtayı izlemeyi sürdürdü. Handan, İnşaat Fakültesi'nin sınırlı sayıdaki kızlarından biri. Çelik dersini 2. kez alıyor ve genellikle yan yana oturuyoruz. Çünkü bu adettir bilirsiniz. İlkokuldan beri tembeller sırası arkadadır ve onlar yan yana oturur. Tembeller sırasındakilerin birbirine benzeyen başarısızlık öyküleri vardır hep. Taşradan tutturup gelenler, sonraları yurttan eve çıkanlar. Onları kısa tatillerde önce ellerindeki kirli çamaşır torbalarından tanırsınız. Memlekete giderken gözleri hep ışıl ışıl olur. Döndüklerinde gurbetin isi yüzlerini anında karartır. Benim gibi çalışarak okuyanlar. Onlar her yerde uyur. Otobüslerde, minibüslerde tanımadıkları insanların omuzlarına sızarlar. Kırmızı gözlerle kuytularda oturup kantinin bütün çayını içerler. Handan'ın öyküsü hangisinden bilmiyorum. Zaten kendi başarısızlık öykümden başımı kaldıracak vaktim de yok ki. Yalnız tatil öncesi derslerde kirli çamaşır torbasıyla gördüm onu birkaç kez. Ha, bir keresinde de çantasında 500 tane filan tükenmez vardı. Gördüğümü anlayınca söyledi. Fason iş. Eve götürüp montajını yapıyoruz. Tayvan'dan içi boş geliyormuş bunların. İçine ucunu koyup yayını ittiriyoruz. Öyle işte parça başı. Yayıyoruz evde bütün bunları. Bütün kızlar girişiyoruz. Baklı ayıklar gibi. Sessizce güldü. Daha sonra mevzuyu anlamam için kalemlerden birini söküp içini göstermişti. Ardından parçaladığı kalemi binlercesini söküp takmanın verdiği hızla bir çarpıda toplayıp sihirbaz edasıyla tırınım dedi. Al bu senin olsun. Şimdi yine o kalemlerden biriyle tahtadakileri aynen defterine geçiriyor. Nereden geldiğini anlayamadığı 075'i daire içine alıp yanına soru işareti koydu. Ertesi haftalarda yan yana oturduğumuz çelik yapı derslerinde Handan'a hep takıldım. Nereden geliyor kız bu 075? Nedir, kimdir? Bir keresinde çok kızıp bana eşyoğlu eşeklik katsayısı oradan geliyor diye yanıt verdi. Aslında çoktan çözmüştü. Yüreğini saran atılma korkusuyla ders notlarını sular seller gibi yutuyordu. Yarı deli bir hal gelmişti üstüne. Eski çelik sınav sorularını kimsenin adını bilmediği kitapları topluyor, derslerde hocaya soru üstüne soru soruyordu. Açıkçası onun bu paniğinden korkuyordu. Sınavdan bir hafta öncesinde ders notu ve birkaç soru için bir yerde buluştuğumuzda ''Kafayı yiyeceksin kızım, yeter artık, çelik bilek mi olacaksın başımıza?'' dedim. ''Anlamıyorsun'' dedi. ''Ben atılamam, Artvin'e geri dönemem.'' Avucundaki fotokopi rulasına anlamsızca sımsıkı yapışmış öyle baka kaldı. Yani ailen, onların umutları, masrafları filan, tüm bunlar hepimizin başında, dedim. Konuşup rahatlasın istiyordum, sustu. Gazete kağıdının üstüne yüzlerce tükenmez kalem boşalttı sonra. Bakla ayıklar gibi tek tek onları yaptık, konuşmadı. Bitti. 3 soruyu tam yaptım, birine hiç dokunmadım. Sınav çıkışı kontrol geyikleri. Birin A şıkkı 875 ton, tamam. B şıkkı 18 metre, o da doğru. İkinci soruda işlem sonucu takviyeli kirişte 20.2 ton metrelik moment var. Üçüncü zaten keklik soru. Herkes aynı sonucu bulmuş. Kesin geçerim. Hey o. Handan? O nerede peki? Sınavdan sonra kimseler görmedi onu. Kirli çamaşır torbasını alıp daha o gün geri dönmüş. Ağlıyor muymuş, üzüntülü müymüş bilen yoktu. Tanıdığım ilk atılandı Handan. 12 Eylül, YÖK'ü birçok tembel talebeyi ardı arkasına atıp onlarca af çıkardıktan sonra Handan'ın bir yıl ardından ben de atılıp aynı gün afla geri döndüm. Tembel sıralarında tek başıma oturup ders aralarında yorgun iş uyuklarken rüyamda Handan'ı dönmüş gördüm. Bana tükenmez kalem verdi. YÖK tembel talebelerini her affettiğinde arka sıralarda kantin kuşlarının arasında camı gazete kaplı soğuk bekar öğrenci evlerinde hep Handan'ı aradı gözlerim. Ama Handan onları hiç affetmedi.